Ayrım 2.
Nesnelerle ilgili değer yargılarını incelediğimizde bu yöndeki seçenekler daha açık seçik olarak görünürler. Bir arabanın ötekinden daha iyi olduğunu söylediğimde, burada daha iyi dediğim arabanın bana ötekinden daha çok yararlı olduğu için bu şekilde nitelendiği kendiliğinden apaçıktır. İyi ya da kötü bir nesnenin benim için yararlı olup olmadığını gösterir. Eğer köpeği olan biri köpeğinin iyi olduğunu düşünüyorsa, o gerçekte köpeğindeki kendisi yönünden yararlı olan belli bazı nitelikleri gösteriyordur. Örneğin onun bir bekçi köpeği, bir av köpeği ya da bir süs köpeği olarak sahibinin duyduğu bir gereksinmeyi giderdiğini dile getiriyordur. Bir şey eğer onu kullanan kimse için iyi ise iyi diye adlandırılır. Aynı değer ölçütü insan söz konusu olduğunda da kullanılabilir. İşveren, iş verdiği kişi kendisi için yararlı olduğunda onu iyi diye niteler. Öğretmen, öğrencisi uysal, sorun çıkarmayan ve kendisine saygınlık kazandıran biri olduğunda onu iyi diye adlandırır. Aynı şekilde bir çocuk dostu ve itaatkar olduğu zaman iyi diye nitelenir. Oysa iyi çocuk yalnızca ana babasının istençlerine boyun eğerek onları hoşnut etmeye çalışan korkmuş ve güvensiz biri olabileceği gibi, kötü çocuk da ana babasının hoşuna gitmese bile kendi istenci ve içten ilişkilerine göre eylemde bulunan biri olabilir. Açıkça görüldüğü gibi yetkici etiğin biçimsel ve özdeksel yönleri birbirinden ayrılamaz. Eğer yetki uyruğu sömürmeyi istemeseydi korkutarak ve duygusal yönden boyun eğdirterek yönetme gereksinmesini duymayacak, kendisinin yetersiz bulunması tehlikesini göze alarak ussal yargı ve eleştiri yüreklendirecekti. Ama kendi çıkarları tehlikeye girdiği için yetki, boyun eğmenin en büyük erdem, başkaldırının ise en büyük suç sayılmasını ister. Yetkici etikte bağışlanamayan suç, başkaldırma ve yetkinin kural koyma hakkıyla koyduğu kuralların uyruklar için en yararlı kurallar olduklarına ilişkin görüşü sorgulamadır. Suç işleyen birinin cezalandırılmasını kabul etmesi ve suçluluk duygusu duyması ona yeniden iyilik niteliğini kazandırabilir. Çünkü o böylece yetkinin üstünlüğünü kabul etmiş olduğunu dile getirmektedir. Tevrat, Eski Sözleşme, insanlık tarihinin başlangıcına ilişkin bir değerlendirme yaparken yetkici etiğin bir örneğini veriyor. Adem ve Havva'nın suçları gerçekleştirdikleri eylem aracılığıyla açıklanmıyor. İyinin ve kötünün bilgisini veren ağacın meyvasını yemek kendi başına perse kötü olan bir şey değildir. Gerçekte hem Yahudi hem de Hristiyan dinleri iyiyi kötüden ayırt etme yetisinin bir temel erdem olduğu konusunda uyuşurlar. Adem ile Havva'nın buradaki suçlara başkaldırmaları, iyiyi ve kötüyü öğrenerek hemen bizlerden biri olan insan, elini yaşam ağacına uzatabilir, ölümsüzleşebilir diye korkan Tanrı'nın yetkisine meydan okumalarıdır. Yetkici etiğin karşıtı olan insancı etik de aynı şekilde biçimsel ve özdeksel ölçütler aracılığıyla anlaşılabilir. Bu etik biçimsel olarak erdem ve günahın ölçütünü insana aşan bir yetki değil, yalnız ve yalnız insanın kendisi belirleyebilir ilkesi üstünde temellenir. Bu etik özdeksel olarak iyinin insan için yararlı, kötünün ise insan için zararlı olan şey olduğu ilkesine dayanır. Yani burada etik değer için biricik ölçüt insanın iyiliği olmaktadır. İnsancı ve yetkici etikler arasındaki ayrım erdem sözcüğüne verilen çeşitli anlamlarla da gösterilebilir. Aristoteles, erdem sözcüğünü yetkinlik anlamına gelecek şekilde kullanmaktadır. Buradaki yetkinlik aracılığıyla insana özgü olanakların gerçekleştirildiği etkinliğin yetkinliğidir. Paracelsus, erdemi her nesnenin bireysel karakteristiği ile anlamdaş olan şey, yani o nesnenin özelliği anlamında kullanıyor. Bir taşın ya da bir çiçeğin tüm nesnelerin birer erdemi vardır. Bu erdem, onların özgür niteliklerinin bir bileşimidir. İnsanın erdemi de bunun gibi insan türünü özgü kesin niteliklerin bir dizisidir. Oysa her kişinin erdemi onun tek bireyselliğidir. O eğer erdemini gözler önüne açarsa erdemlidir. Buna karşıt olarak modern anlamında erdem yetkici etiğin bir kavramıdır. Erdemli olma kendini yatsımayı ve boyun eğmeyi bireyselliğin tam anlamında gerçekleştirilmesinden çok bastırılmasını gösterir. İnsancı etik insan içinci antroposentrik bir etiktir. Bu insan içincilik insanın evrenin merkezi olması anlamına gelmez. Bu etiğe göre insanın değer yargıları, tüm öteki yargıları, hatta algıları gibi varoluşunun özelliklerinden kaynaklanan ve ancak insana başvurarak anlam kazanan yargılardır. İnsan gerçekten her şeyin ölçüsüdür. İnsancı görüş, insan varoluşundan daha yüksek ve daha onurlu hiçbir şey bulunmadığını dile getiren görüştür. Bu görüşe etik davranışın asıl özünde insanı aşan bir şeyle bağlantılı olmanın yattığını sürülerek ve bu nedenle de yalnızca insanı ve insanın çıkarlarını tanıyan bir dizgenin gerçekten ahlaksal olmayacağı, çünkü böyle bir dizgenin objesinin salt soyutlanmış bencil birey olduğu söylenerek karşı çıkılmıştır. Genellikle insanın yaşamı için geçerli normları koyma ve yargılama konusundaki yeteneğini ve hakkını yatsımak üzere öne sürülen bu kanıt bir yanılgıya dayandırılmaktadır. Çünkü iyi insan için iyi olan şeydir ilkesi, bencillik ya da soyutlanmanın insanın doğası için iyi şeyler olduklarını dile getirmez. Bu ilke, insanın amacının kendi dışındaki dünya ile her türlü bağını kopardığı zaman gerçekleşebileceği anlamına gelmez. İnsan doğasına özgü özelliklerden biri gerçekte, insancı etik savunucularının çoğunun öne sürmüş oldukları gibi, insanın ancak kendi türdeşleriyle bağlantı ve dayanışma içinde doyum ve mutluluğa ulaştığıdır. Ama insanın komşusunu ya da türdeşini sevmesi kendisini aşan bir olay değildir. Bu sevgi onun doğasında vardır ve ondan ışımaktadır. Sevgi insana ne yukarıdan inen yüksek bir güç ne de zorla kabul ettirilen bir ödevdir. O aracılığıyla insanın kendisini dünyaya bağlayıp dünyayı gerçekten kendisinin kıldığı bir özgüçtür. 2. Nesnelci ahlak felsefesine karşı öznelci ahlak felsefesi. Eğer insancı etik ilkeyi kabul edersek insanın nesnel geçerliliği olan normatif ilkelere ulaşma konusundaki yeteneğini yatsıyan düşünürleri nasıl yanıtlayabileceğiz? Gerçekte insancı etik akımlardan biri bu karşı çıkışı haklı görmekte ve değer yargılarının hiçbir nesnel geçerlikleri olmadığını ancak bireylerin keyfi seçim ya da hoşnutsuzluklarını dile getirdiğini onaylamaktadır. Bu görüş açısına göre örneğin özgürlük kölelikten daha iyi bir şeydir önermesi hiçbir nesnel geçerlilik taşımayan, yalnızca bir beğeni ayrımını betimleyen bir önermedir. Bu anlamında değer, istenen her iyi şey diye tanımlanmakta ve isteğin ölçüsü değer değil, değerin ölçüsü istek olmaktadır. Bu türden köktenci bir öznercilik, kendi özü gereği etik normların evrensel ve tüm insanlara uygulanabilir olmaları gerektiği düşüncesiyle uyuşamaz. Eğer insancı etiğin biricik türü bu öznercilik olsaydı, etik yetkecilikle genel geçer normlara ilişkin tüm savlardan vazgeçme arasında bir seçim yapma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Etik hazcılık, nesnelik ilkesine tanınan ilk ayrıcalıktır. Bu görüş, hazın insan için iyi, acının ise kötü olduğunu öne sürmekle, istekleri kendisine göre değerlendirebileceği bir ilke sağlamaktadır. Bu ilke, ancak doyurulmaları hazda neden olan istekler değerlidir. Ötekiler değildir demektedir. Ama Herbert Spencer'ın hazın dirim bilimsel, biyolojik evrim süreci içinde nesnel bir işlevi bulunduğu savına karşın haz bir değer ölçütü olamaz. Çünkü öyle insanlar vardır ki özgürlükten değil boyun eğmekten hoşlanırlar. Yine öyleleri vardır ki sevgiden değil nefretten, üretici emekten değil sömürüden haz duyarlar. Bu nesnel bakımdan zararlı olandan haz duyma olayı nevrotik öz yapılara, karakterlere özgü bir olay olup psikanaliz tarafından eline boyun incelenmiştir. Bu soruna özyapıyı tartışırken ve mutluluk ile hazzı ele alan bölümde yeniden geri döneceğiz. Epikuros tarafından ileri sürülmüş olan hazcı ilkenin değiştirilmesi, daha nesnel bir değer ölçütü bulma yönünde atılan önemli bir adımdı. Epikuros karşılaştığı güçlüğü hazın daha yüksek ve daha aşağı düzeyleri arasında bir ayrım yaparak çözümlemeye çalışmıştı. Böylece hazcılığın kendine özgü güçlükleri olduğu kabul edilmişti, bir girişim olarak kalmıştı. Buna karşın hazcılığın yine de büyük değer taşıyan bir yanı vardır. Bu görüş, insanın kendi haz ve mutluluk yaşantısını değerin tek ölçütü sayar. Böylece, insana kendisi için en iyi olduğu söylenen şey hakkında düşünme fırsatı vermeksizin, insan için en iyi olanın ne olduğunu belirleyen bir yetkiye sahip olma girişimlerinin tümünü dışlar. Hazcı etiğin Grek dünyasında, Roma'da, modern Avrupa ve Amerika kültüründe insanın mutluluğuyla gerçekten ve tutkuyla ilgilenen ilerici düşünürlerce savunulmuş olması bu yüzden pek şaşırtıcı değildir. Ama değerli olan yanlarına karşın hazcılık, nesnel geçerliliği olan etik yargıların temelini oluşturamazdı. Öyleyse insancılığı seçtiğimizde acaba nesnelcilikten vazgeçmemiz mi gerekecektir? Ya da acaba insanın tüm insanlar için nesnel geçerliliği olan eylem kuralları koyup değer yargıları vermesi, hem de bunu insanı aşan bir yetkenin değil de insanın kendisinin yapması olanağı var mıdır? Ben bunun gerçekten olabileceğine inanmaktayım ve şimdi bu olanağı betimleme girişiminde bulunacağım. İlkin şunu unutmayalım ki, nesnel bakımdan geçerli, saltıkla özdeş değildir. Örneğin bir olasılık, bir kestirim anlatımı ya da herhangi bir varsayım hem geçerli hem de göreli olabilir. Göreli olması, sınırlı kanıtlara dayandırılmış ve eğer olgular ya da yöntemler buna izin verirse, gelecekteki düzeltimlerin konusu olması anlamındadır. Saltığın karşıtı olarak göreli kavramı, tanrı bilimsel düşünceden kaynaklanmaktadır. Tanrı bilimsel düşüncede göksel bir alan olarak saltık, insanın yetkinsiz alanından ayrılmıştır. Saltık kavramı bu tanrı bilimsel bağlamı dışında anlamsızdır ve etikte de genel bilimsel düşüncede olduğu kadar az bir yeri vardır. Ama biz bu noktada anlaşsak bile etikte nesnel geçerlilikte önermeler bulunmasının olanaksızlığını dile getiren ana karşı çıkış hala yanıtlanmayı beklemekti. Bu karşı çıkışa göre olguların değerlerden açık seçik bir şekilde ayırt edilmeleri gerekmektedir. Kant'tan beri ancak olgulara ilişkin nesnel geçerliliği olan önermeler yapılabileceği, diğerleri ilişkin önermelerin nesnel geçerliliği olamayacağı yaygın bir şekilde savunulmuş ve diğer önermelerini dışta bırakmanın bilimsellik ölçütlerinden biri olduğu öne sürülmüştür. Ama biz sanatlarda nesnel geçerliliği olan kurallar koymaya alışkınız. Bu kurallar olguların gözlemlenmesinden ya da çok sayıda matematiksel çıkarım aracılığıyla kurulmuş olan bilimsel ilkelerden sonuç olarak çıkarılırlar. Her ne kadar fiziksel ve derin bilimsel bilimlerde bile onların nesnelliklerini bozmayan kural koyucu bir öge işe karışıyorsa da salt ya da kuramsal bilimler olguların ilkelerin bulgulanmasıyla ilgilenirler. Uygulamacı bilimler ise öncelikle şeylerin kendilerine uygun olarak yapılması gerektiği eylemsel kurallarla ilgilenirler. Buradaki gereklilik olguların ilkelerin bilimsel bilgisi aracılığıyla belirlenir. Sanatlar özgür bilgi ve beceri gerektiren etkinliklerdir. Bazıları yalnız herkesçe bilinen bilgileri gerektirirken, mühendislik ya da tıp sanatı gibi başka bazı sanatlar büyük ölçüde kuramsal bilgi gerektirirler. Örneğin, eğer bir demir yolu kurmak istiyorsam, onu fiziğin belli ilkelerine göre kurmam gerekir. Tüm sanatlarda kuramsal bilime dayanan eylem, uygulama kuramını nesnel geçerliliği olan bir kurallar dizgesi oluşturur. Her sanatta yetkin sonuçlara ulaşmanın çeşitli yöntemleri olabilir ama kurallar hiçbir zaman keyfi değildir. Kurallara uyulmaması ya eksik sonuçlar alınmasıyla ya da istenilen ereğe ulaşma konusunda tam bir başarısızlıkla cezalandırılır. Ama sanatlar yalnız tıp, mühendislik ve resimden ibaret değildir. Yaşamın kendisi de bir sanattır. Dipnot, bununla birlikte sanatın bu kullanımı yapmak ve eylemek terimlerini birbirinden ayıran Aristoteles'in terimler dizgesine karşıttır. Gerçekte insanın uygulayacağı en önemli, aynı zamanda en güç ve karmaşık sanattır. Bu sanatın konusu şu ya da bu uzmanlaşılmış uygulama olmayıp yaşamı uygulaması insanın yetenekli olduğu şeye doğru gelişmesi sürecidir. Yaşam sanatında insan hem sanatçı hem de sanatının objesidir. Bu sanatta o hem yontucu hem mermer hem doktor hem de hastadır. İyiyi insan için iyi, kötüyü insan için kötü olanla anlamdaş kabul eden insancı ahlak felsefesi insan için neyin iyi olduğunu bilmek istiyorsak insan doğasını bilmemiz gerektiğini öne sürer. İnsancı etik, kuramsal insan bilimi üstünde temellenen yaşama sanatının uygulamalı bilimidir. Başka sanatlarda olduğu gibi burada da insanın yetkin başarıya ulaşması insan bilimi ilişkin bilgilerine, becerisine ve uygulamalarına bağlıdır. Ama insan, kuramlardan ancak belli bir etkinliği seçmiş olması ve belli bir ereğe ulaşmayı istemesi öncülüne dayanarak kurallar çıkarabilir. Tıp biliminin öncülüğü onun hastalıkları sağaltmak ve yaşamı uzatmak için istenir oluşudur. Eğer bu böyle olmasaydı, tıp biliminin tüm kuralları yersiz olacaktı. Her uygulamalı bilim bir seçme ediminin sonucu olan bir belite, aksiyom, yani etkinliğin ereğinin istenilen bir erek oluşuna dayanır. Ama etiğin temeli olan belitle öteki sanatların temeli olan belitler arasında bir ayrım vardır. Biz pekala insanların resimleri ya da köprüleri istemedikleri bir kültür düşleyebiliriz. Ama içinde insanların yaşamayı istemedikleri bir kültür düşünülemez. Çünkü yaşama itkisi her canlıda doğadan gelen bir itkidir ve insan buna ilişkin ne düşünürse düşünsün yaşamayı istememezlik edemez. Dipnot, patolojik bir olay olan intihar bu genel ilkeyle çelişmez. Yaşam ölüm arasındaki seçim gerçek olmaktan çok görünüşteki bir seçimdir. İnsanın gerçek seçimi iyi yaşamla kötü yaşam arasında yaptığı seçimdir. Bu noktada içinde yaşadığımız çağın bir sanat olarak yaşam anlayışını neden yitirmiş olduğunu sormak ilgi çekici olacaktır. Modern insan okuma yazmanın öğrenilmesi gereken sanatlar olduklarına, mimar, mühendis ya da nitelikli işçi olmanın büyük ölçüde çalışmayı gerektirdiğine ama yaşamak çok basit bir şey olduğu için nasıl yaşanılacağını öğrenmek konusunda özel bir çaba göstermek gerekmediğine inanmaktadır. Herkes belli bir biçimde yaşadığı için yaşamın kendisi, içinde herkesin uzman olarak nitelik kazandığı bir mesele olarak ele alınmaktadır. Ama insanın yaşama sanatının güçlüğünün ilişkin duygusunu yitirmiş olmasının nedeni, yaşama sanatında yüksek düzeyde uzmanlaşmış olması değildir. Çağımızda yaşama sürecinde egemen olan gerçek sevinç ve mutluluğun eksikliği, böyle bir açıklamayı apaçık bir şekilde geçersiz kılıyor. Modern toplum, mutluluğu, bireyselliği ve kişisel çıkarı büyük ölçüde vurgulamasına karşın, insana yaşamanın amacının ya da eğer tanrı bilimsel bir terim kullanacak olursak, insanın kurtuluşunun, mutluluk olmayıp, çalışıp ödevini yerine getirmek ya da başarılı olmak olduğunu hissetmeyi öğretmiştir. Para, ün ve güç, insanın isteklendiricileri ve erekleri haline gelmiştir. İnsan, eylemlerinin kişisel çıkar açısından yararlı olduğu yanılsaması içinde yaşamakta, oysa aslında kendi gerçek benliğinin çıkarlarından başka her şeye hizmet etmektedir. Ona göre yaşamının ve yaşama sanatının dışında her şey önemlidir ve insan, kendisinin dışında her şeyi savunmaktadır. Eğer etik yaşama sanatını uygulamada yetkinliğe ulaşmak için bir kurallar bütün oluşturuyorsa, en genel ilkelerinin genelde yaşamın özünden, özelde ise insansal varoluştan çıkarılmaları gerekecektir. En genel terimlerle tüm yaşamın doğası, kendi varoluşunu korumak ve olumlamaktır. Canlıların hepsinde varlıklarını koruma eğilimi doğadan vardır. İşte ruh bilimciler bu olguya dayanarak bir kendini koruma içgüdüsünden söz etmişlerdir. Bir canlının ilk ödevi canlı olmaktır. Canlı olmak dingin değil, devrimsel, dinamik bir kavramdır. Bir canlının varlığını ve özgür güçlerini açıp ortaya koyması bir ve aynı şeydir. Özgür yeteneklerini gerçekleştirmek bütün canlılarda doğadan gelen bir eğilimdir. Bu nedenle insanın yaşam amacı onun kendi güçlerini doğasının yasalarına uygun şekilde ortaya koyması olarak anlaşılmalıdır. Ama insan genelde var olan bir şey değildir. O, insansal niteliklerin özünü kendi türünün tüm üyeleri ile paylaştığı halde her zaman başkalarından farklı birey, eşsiz bir varlıktır. Tıpkı parmak izlerinin farklı oluşu gibi kendi özel öz yapısı, yaratılışı, yetenekleri, istekleri bakımından da başkalarından farklıdır. İnsan kendi insansal yeteneklerini ancak kendi bireyselliğini kavrayarak doğrulayabilir. Canlı olmak ödevi, insanın kendisi olmak yani olmaya yetenekli olduğu birey haline gelmek ödeviyle özdeştir. Özetleyecek olursak, insancı etikte iyi yaşamın evetlenmesi, insanın güçlerinin ortaya konmasıdır. Erdem, insanın kendi varoluşuna karşı sorumluluğudur. Kötü, insanın güçlerinin sakatlanmasından oluşur. Kötülük, erdemsizlik, insanın kendisine karşı sorumsuzluğudur. Bu saydıklarımız nesnelci, insancı bir etiğin ilk ilkeleridir. Bu ilkeleri şimdi ayrıntılı olarak ele alamıyoruz ama 4. bölümde insancı etiğin ilkelerine yeniden geri döneceğiz. Şimdi bu aşamada uygulamalı etik biliminin kuramsal temelini oluşturacak bir insan biliminin olası olup olmadığı sorusunu ele almamız gerekiyor. 3. İnsan bilimi. Dipnot. İnsan bilimi derken uzlaşımsal antropoloji kavramından daha geniş bir kavramı kastediyorum. Linton, insan bilimini benim düşündüğüm geniş anlamında kullanmıştır. Bakınız, The Science of Man in the World Crisis, It, Ralph Linton, Columbia University Press, New York, 1945. İnsan bilimi kavramı, bu bilimin konusu olan insanın var olduğu ve insan türüne özgü bir insan doğası bulunduğu öncülüğüne dayanır. Düşünce tarihinde bu konuya ilişkin özel ironi ve çelişkiler sergilenir. Yetkici düşünürler, sabit ve değişmez olduğunu inandıkları bir insan doğasının var olduğunu kabul etmişlerdir. Bu varsayım onların bu özelliklere sahip olduğu savlanan bir insan doğasına dayandırdıkları etik dizgelerinin ve toplumsal kurumlarının da zorunlu ve değişmez olduklarını kanıtlamalarına hizmet etmiştir. Ama yetkicilerin insanın doğası olarak düşündükleri bu şey nesnel bir araştırmanın değil, kuralların ve çıkarlarının bir yansımasıydı. İşte bu yüzden insan bilim ve ruh bilimin yetkici görüşlere karşıt insan doğasının sınırsız biçim verilebilirliğini onaylar gibi görünen buluşlarını ilericilerin sevinçle karşılamalarını anlamak kolaydır. Çünkü buradaki biçim verilebilirlik, insan doğasının etkisi olmaktan çok nedeni olduğu varsayılan kural ve kurumların da değişebildikleri anlamına gelmekteydi. Ama belli tarihsel, kültürel kalıpların sabit ve değişmeyen bir insan doğasının anlatımları olduğu türünden yanlış bir varsayıma karşı çıkarken, insan doğasının sınırsız değişebilirliğine inananlar da kabul edilmesi eşit ölçüde güç bir duruma düştüler. Her şeyden önce sınırsız değişebilirliği olan bir insan doğası kavramı bizi kolaylıkla sabit ve değişmeyen bir insan doğası kavramının sürüklemiş olduğu inandırıcı olmayan sonuçlara götürür. Eğer insan sınırsız ölçüde değişebilir olsaydı o zaman gerçekte insanın mutluluğuna uygun olmayan kural ve kurumların onu doğasındaki kişisel güçlere harekete geçme ve kalıpları değiştirme olanağını tanımadan kendi kalıplarını uygun şekilde biçimlendirme şansları olacaktı. İnsan, tarihte kanıtlanmış olduğu gibi, uygun olmayan toplumsal ve kültürel kalıpların güçlü baskısına şiddetle tepki gösteren bir varlık değil, toplumsal düzenlemelerin yalnızca bir kuklası olacaktı. Eğer insan gerçekte yalnızca kültür kalıplarının bir yansıması olsaydı, hiçbir toplumsal düzen insanın mutluluğu açısından eleştirilip yargılanamayacaktı. Çünkü böyle bir durumda insan kavramı olmayacaktı. Değişebilirlik kuramının kuramsal kapsamı da siyasal ve ahlaksal yansımaları kadar önemlidir. Eğer temel fizyolojik gereksinmeler aracılığıyla tanımlanandan başka bir insan doğası bulunmadığını varsaysaydık, mümkün olabilecek biricik ruh bilim sınırsız sayıda davranış örneklerini betimlemekle yetinen ya da insan davranışının niceliksel yönlerini ölçen köktenci bir davranışçılık olacaktı. Ruh bilim ve insan bilim toplumsal kurumların ve kültürel kalıpların insanı biçimlendirdiği çeşitli yöntemleri betimlemekten başka bir şey yapamayacaklar. İnsanın özel dışlaştırmaları ise toplumsal kalıpların kendi üstündeki izdüşümünden başka bir şey olmadıklarından yalnızca bir insan bilim yani karşılaştırmalı toplum bilim olabilecekti. Ama eğer ruh bilim ve insan bilim, insansal davranışı yöneten yasalara ilişkin geçerli önermeler vereceklerse, işi X diye adlandırdığımız herhangi bir şey, çevresel etkilere kendi özelliklerinin sonucu olan anlaşılabilir yöntemlerle tepkide bulunuyor, öncülüğüyle başlamalıdırlar. İnsan doğası belirli değildir. Bu yüzden kültür de belirli insansal içgüdülerin sonucu olarak açıklanamaz. Kültür, insan doğasının kendini tümüyle ve edilgin bir biçimde uyarladığı belirli bir etken de değildir. İnsanın kendini giderek hoş olmayan koşullara bile uyarlayabildiği bir gerçektir. Ama insan bu uyarlama süresi içinde kendi doğasının özgür niteliklerinden doğan belirli ansal ve duygusal tepkiler geliştirir. İnsan kendini köleliğe uyarlayabilir ama bu duruma düşünsel ve ahlaksal niteliklerini alçaltarak tepki gösterir. O karşılıklı güvensizlik ve düşmanlığın egemen olduğu bir kültüre de uyarlanabilir. Ama bu uyarlamaya da zayıf bir ürün vermeyen bir haline gelerek tepkide bulunur. İnsan kendini cinsel itilimlerin bastırılmasını isteyen kültürel koşullara da uyarlayabilir. Ama bu uyarlamayı başarırken Freud'un göstermiş olduğu türden nevrotik belirtiler geliştirir. Demek ki o hemen hemen her kültür kalıbına kendisini uyarlayabilmektedir. Ama bu kültür kalıpları doğasıyla çelişik olduğu zaman kendi doğasını değiştiremediği için sonunda kendisini bu koşulları değiştirmek yönünde zorlayan ansal ve duygusal bozukluklar göstermektedir. İnsan kültürün üstüne metnini yazabileceği boş bir kağıt parçası değildir. O güçle dolu bir varlıktır ve öyle özgür bir yapıya sahiptir ki kendisini uyarlarken dış koşullara özgür ve anlaşılabilir biçimlerde tepki gösterir. Eğer insan dış koşullara kendisini kendi öz doğasını değiştirerek yani bir hayvan gibi otoplastik bir şekilde uyarlamış olsaydı ve yalnızca özel bir uyum sağladığı bir dizi koşul altında yaşayabilseydi, her hayvan türünün yazgısı olan o kör içgüdüsel geçide ulaşmış, böylece tarihi dışlamış olacaktı. Öte yandan eğer insan kendisini doğasına karşı olanlarla savaşmaksızın tüm koşullara uyarlayabilseydi, o zaman da bir tarihi olamayacaktı. İnsansal evrim, insanın kendini uyarlayabilme yetisinden ve doğasının onu kişisel gereksinimlerine daha iyi uyan koşulları durmaksızın araması için zorlayan, yok edilemez niteliklerinden kaynaklanır. İnsan biliminin konusu insan doğasıdır. Ama bu bilim, insan doğasının ne olduğunu ilişkin tam ve yeterli bir tablo çizerek işe başlamaz. Konusunun doyurucu bir tanımını vermek, bu bilimin öncülü olmayıp amacıdır. Yöntemi ise, insanın çeşitli bireysel ve toplumsal koşullara gösterdiği tepkileri gözlemek ve bu tepkilerin gözleminden insan doğasına ilişkin çıkarımlar yapmaktır. Tarih ve insan bilim, insanın bizimkinden farklı kültürel ve toplumsal koşullara gösterdiği tepkileri inceler. Toplumsal ruh bilim ise, onun kendi kültürümüz içindeki değişik toplumsal konum ve çevrelere gösterdiği tepkileri ele alır.